Dördüncü ayrım. Sayfa 71. Ne kadarınız beyim? Hayatım boyunca karşılaştığım, parantez içinde karşılaşmaz olaydım. Tanıdığım, parantez içinde tanımaz olaydım. Konuştuğum, parantez içinde konuşmaz olaydım. Tartıştığım, parantez içinde tartışmaz olaydım. Bir takım insanları düşündükçe, kafataslarının içinde o kadarını bile taşıdıklarından şüphe etmiyor değilim ama beynimiz her ne kadar cevize benziyorsa da elbette ceviz kadar değildir. İnsan, canlılar aleminin en büyük beyinlerinden birine sahiptir. Tabii vücuduna oranla. Vücuduna oranla, evet. Yoksa bir mavi balinanın 9 kilogram beyni elbette bir insanın 1,3 kilogram beyninden büyüktür. Ancak 150 ton ağırlığındaki bir mavi balinanın beyninin vücuduna oranı, 70 kilogramlık bir insanın vücuduna olan oranından küçüktür. Doğada vücuduna oranla beyin büyüklüğü insandan daha büyük canlılar da vardır. Mesela karıncalar. Bir karıncaya yakından baktığınızda onun kocaman bir kafası olduğunu hemen fark edebilirsiniz. Gerçekten de karıncalar koca kafalı canlılardır. Ve beyinleri de vücutlarına oranla büyüktür. Bir karıncanın vücudunun %6'sı beyindir. İnsanlarda ise bu oran sadece %2'dir. Eğer insanların da beyin büyüklükleri vücutlarına oranla karıncalar kadar olsaydı, şimdikinden 3 kat daha büyük bir beyne, dolayısıyla kafaya sahip olmamız gerekirdi. Ama bu durum karıncaları bizden daha zeki canlılar yapmaz. Elbette bir karınca için yeterince zekidir. Ve bu, bir karıncanın hayatı boyunca yapması gerekenleri yapabilmesi için yeterlidir. Ama bir karınca için. Koca kafa ve iri bir beyin sıralamasında filler, canlılar aleminin ön sıralarında yer alırlar. Ortalama bir fil beyni 5 kilogram kadar gelir. Karada yaşayan bu en kocaman memelilerin, özellikle kuraklık zamanlarında 10 yıllar önce su içtikleri kaynakların yerlerini şıp diye hatırlayabilecek kadar sağlam bir hafızaya sahip olmalarına şaşırmamak gerek. Ancak bir beyni diğerlerinden daha iyi yapan şey büyüklüğü değil, sahip olduğu nöron sayısıdır. Nöron, yani beyin faaliyetlerinin gerçekleşmesi için yaratılmış çok özel hücre. Koca kafalı karıncaların 0,3 miligram ağırlığındaki beyinlerinde 1 milyon adet nöron bulunur. Her biri usta birer kan emici olan sivrisineklerin sahip oldukları nöron sayısı ise 100 bin adettir. Bu kadarı bir sivrisineğe yaz gecelerinde insanları deli etmek ve en tecrübeli hemşireleri bile damar yolu bulma yarışında nal toplatmak için yeter de artar bile. 0,46 miligramlık vücutlarına oranla iri sayılabilecek bir beyne sahip bal arılarının da 1 milyon nöronu vardır. Bal arıları bu 1 milyon nöronluk beyinleri ile çiçekten çiçeğe uçar. Güneşin konumuna göre yollarını bulur. Buldukları bereketli bahçelerinin koordinatlarını oynaya oynaya kovandaki arkadaşlarına bildirir ve evlerinde içlerini bal gibi bir nimetle doldurmak için muhteşem, kusursuz altıken odacıklar inşa ederler. Yüz binlercesi tıpkı karıncalar gibi olağanüstü bir düzen içinde bir arada yaşayabilirler. 8-9 kiloluk devasa balina beyinlerindeki nöron sayısı ise hiç de beklediğiniz gibi devasa oranlarda değildir. Balinalar aleminin en koca kafalı üyeleri olan ispermeçetler bile çok çok 10 milyar kadar nörona sahiptir. Bu rakam size yeterli gelebilir. Evet, bu rakam yeterlidir. Ama bir ispermeçet balinası için. Eğer bir insan aynı oranda nörona sahip olsaydı, kimse onu derisi dikenlilerin Holohuroidea sınıfına ait omurgasız bir hayvan, mesela bir deniz hıyarı olmadığını ikna edemezdi. Çünkü dünyaya yeni geldiğinde 400 gram, ilk bir yıl içinde 800 gram, dördüncü yılın sonunda ise 1,2 kilo ağırlığına erişen insan beynindeki nöron sayısı 100 milyar kadardır. Söz konusu nöron sayısı olduğunda kimse bizimle yarışamaz. Tabii onları ne kadar iyice kullandığımız tartışılır. Beyninizin ne kadarını kullanıyorsunuz? Ah sen ne güzel bahaneydin. Fakat gerçeği biraz araştırınca işin aslı hemen ortaya çıktı. Demek ki gerçeği her zaman araştırmamak, yalan yanlış, hayal hülya ile vaziyeti idare etmek lazımmış. Şaka şaka. Sessiz olun, susam tanesi kadar bile olsa gerçeği, bir kamyon dolusu palavraya, tatlı gelse de yalana değişmeyin asla. Günün sonunda sizi hayal kırıklığına uğratmayacak ve avuçlarınızın içinde kalacak olan o mini minnacık da olsa, canınızı da acıtsa, kabul etmesi zor da gelse, hiçbir şeylere değişmediğiniz gerçekler olacaktır çünkü. Pembe hayaller ya da gözünüzü kamaştırmak için itina ile süslenip büstenmiş o kuyruklu palavralar değil. Ben neden mi bahsediyorum? Aslında insanlar beyinlerinin sadece %10'unu kullanırlar. Eğer tamamını kullanacak olsalardı, bazılarımızın nüfus kağıdında doğum yeri Mars gezegeni yazıyor olurdu. Palavrasından elbette. Evet, bu bir palavradır. Ama insana bir gün bir ilaç keşfedilse de beynimin hiç değilse yarısını tepe tepe kullanabilsem, belki çarpım tablosunu bile ezberleyebilirim, dedirtecek kadar güzel hayaller kurdurtan bir palavradır. Elbette bazılarınız çarpım tablosunu ezberlemek için beynin %10'unu kullanabilmenin bile yeterli olduğunu düşünebilir. Peki ama ya Han Duvarları şiirini ezberleyebilmek için yeterli mi? Nereden çıktı bu %10 palavrası? 1800'lü yılların sonlarına doğru Amerikalı iki psikolog zeka üzerine bir takım araştırmalar yaptı ve insanlar içinde 250-300 seviyesinden yüksek IQ oranına sahip olanların çok az olabileceği gibi bir sonuca vardılar. Yani pek az insan, insanların ancak %3-5, bilemediniz %10 kadarı böyle yüksek IQ seviyelerine erişebilirlerdi. İşin doğrusu böyle bir sonuca varmak için bilimsel araştırma yapmaya da gerek yoktu bana göre. Sokağa çık, bir iki tur at ve İbn Sina, Harezmi, Einstein ya da Goethe gibi kaç kişiye rastlayacağına bir bak. Aynı sonuca varırsın. Aslında psikologların demek istediği şuydu. İnsanların çoğu ortalama ve hatta vasat bir zekaya sahip. Yani tıpkı benim gibi ayakkabı numaraları ile IQ'ları arasında öyle parmak ile sayılamayacak kadar büyük bir fark yok. %5, 10 kadar zeki ise zeka olarak diğerlerinden daha iyi durumda. Bu açıklamalar insanların beyinlerinin sadece %10'unu kullandıkları anlamına gelmiyordu. Ama bu o kadar cazip bir düşünceydi ki hayatı boyunca aptalca pek çok şey yapmış koca koca adamlardan, matematik sınavında resmen çakılmış öğrencilere kadar herkesin diline düştü. Aslında bu benim suçum değil. Beynimin sadece %10'unu kullanıyorum. Eğer biraz daha fazlasını kullansaydım böyle olmayacaktı. Ya demek öyle. Peki ya aynı sınavdan yüksek not alan arkadaşların beyinlerinin yüzde kaçını kullanıyorlar sence? Onlar da %10'unu kullanıyorlar. Ama benim kullandığım %10 ile onların kullandığı %10 beynin farklı bölgeleri muhtemelen. Senin kullandığın %10 sadece tembelliğe çalışıyor galiba. Tembellik ve çalışmak kelimelerinin bu kadar uyum içinde kullanıldığı başka bir cümle kurulamazdı. Tebrik ediyorum seni anne. Akşama baban geldiğinde onu da tebrik edersin. Neticede beyninin çalışan %10'unda onun da payı var. Albert Einstein 1920'lerde bir röportajında insanları kafalarını daha fazla kullanmaya davet etmek için beynimizin %10'unu kullanıyoruz gibisinden bir laf etti. Aslında söylemek istediği şey yeterince düşünmediğimizdi. Ve gerçekten de kimse yeterince düşünmediği için söyledikleri insanlar beyinlerinin %10'unu kullanıyor, gerisi boş duruyor şeklinde anlaşıldı. Einstein'ın sözlerini böyle anlamak tabii ki insanların işine geldi. Çünkü bu akılsızca işler yapan akıllı canlılar için harika bir bahaneydi. Sözde zihin açan bazı ilaç ve besin takviyelerini, o ilaçların ve besin takviyelerinin üretildiği kazanlara tepe taklak düşseler de hayatları pek değişmeyecek insanlara kakalamaya çalışan reklamcılar, bilim kurgu yazarları ve sonraki yıllarda sinemacılar bu fikri havada kaptılar. O kadar çok tekrar edildi ki sonunda herkes beyninin %10'unu kullandığını, geri kalanının ise henüz kullanıma açılmadığına inanmaya başladı. Bugün hala daha bunun bir saçmalık olduğu yüzlerce kez söylendiği halde magazin sayfalarının boş kalan yerlerini, insanların beyinlerinin %10'unu kullandıkları, eğer beynimizi tam kapasite çalıştıracak olsaydık ne muhteşem şeyler olabileceğine dair haberler sıkıştırılır. Sıradan insanlar gibi beynin %10'unu değil, %100'ünü kullanan süper kahramanların ortalıkta film kattığı ucuz bilim kurgu romanları yazılır ve filmler çekilir. İnsanların birçoğu bu tatlı hayalden vazgeçmek istemez. Ve eğer birkaç polisiye filmde daha oynarsa, kıdem tazminatı ve ikramiyeyi kapıp emniyetten başkomiser olarak emekli olma hakkı kazanacak Morgan Freeman ile Scarlett Johansson'ın rol aldığı Lucky filminde gördüklerine inanmayı tercih ederler. Oysa bütün vücudumuzdaki besin ve enerjinin neredeyse %25'ini tüketen bir organın sadece %10'unun kullanıldığına, geriye kalanının işe yaramaz bir yağ yığını olarak kafatasımızın içinde yan gelip yattığına ve bedavadan beslendiğine inanmak için beyin hakkında hiçbir bilgimizin olmaması gerek. Çünkü mahallenin fırınına ekmek almaya giden birisi eve iki taze ekmek de dönebildiyse eğer beyninin %100'ünü kullanmadan bu işi beceremezdi. Peki ya bir taze ekmek için? Ha? Eğer iki taze ekmek almak için %100'ünü kullanmamız gerekiyorsa, bir taze ekmek almak için %50'si yeter diye düşünüyorum ben. Sen neden düşünüyorsun ki? Ne gerek var? Mantıklı. Değil mi? Sana da öyle geldi. Sanırım Einstein haklı. Bazı insanlar beyinlerinin değil belki ama akıllarının %10'unu ancak kullanabiliyorlar. Beynimizi tanıyalım. Size daha önce böyle başlıklardan hiç hoşlanmadığımı söylemiştim. Fikrim değişmedi. Hala daha hoşlanmıyorum. Sanırım bu öğrencilik yıllarından kalma bir takıntı. Çünkü bizim zamanımızda ders kitapları bunlarla doluydu. Ve ne zaman böyle bir başlıkla karşılaşsam, tanıyalım dedikleri şeyi bir türlü tanıyamazdım. Burnumuzu tanıyalım ama her işe sokmayalım. Dağları tanıyalım ama çok fazla tanımayalım. Hele üzerlerine çıkmaya falan hiç kalkmayalım. Soğuk olur oralar. Çevremizi tanıyalım ama evden çok uzaklaşmayalım. Uzayı tanıyalım ama astronot olma hayalleri falan kurmayalım. Ne gerek var? İşletme okusak yeter. Bir de memurluk sınavlarına falan girer de kazanırsak, oh mis. Anlıyorsunuz değil mi neden gıcık olduğumu? Kendimi kandırılıyormuş. Biraz sokak ağzı olacak ve çocuklarını cam bir fanusta, bir teraryumda yetiştirmeye çalışan bazı hassas anneler yine kızacaklar bana ama söylemeden de edemeyeceğim. Basbayağı kekleniyormuş gibi hissediyorum. Peki ama madem öyle, neden bu bölüme beynimizi tanıyalım başlığı koydum? Açık söyleyeyim ve hiç kıvırmayayım. Aklıma daha iyi bir fikir gelmedi. Yani henüz parlak bir bölüm ismi bulamadım. Belki yazdıkça aklıma sağlam bir başlık gelir. Ama eğer yazının başında şu an hala beynimizi tanıyalım yazıyorsa bu o parlak başlık aklıma hiç gelmemiş demektir. En iyisi şimdi bununla meşgul olmayalım ve uslu bir çocuk olup beynimizi tanıyalım. Ama ne yapmıyoruz? Kesinlikle el sürmüyoruz. Tamam, el sürmeyelim ama yaklaşalım. Yaklaşalım iyice ve aynısından hepimizin kafasında bulunan bu muhteşem şeye çok yakından bakalım. Çiğnenmiş bir sakız gibi duruyor. Çiğnenmiş bir sakız mı? Evet, sanki biraz, hatta çiğnenmiş iki sakız. Çünkü iki parça. Bence karnabahara daha çok benziyor. Bana göre o bir cevize benziyor. Çiğnenmiş bir, hatta iki sakız. Karnabahar ya da ceviz. Beyin bunlardan hangisine daha çok benziyor diye sorarsanız, kesinlikle ceviz derim. Neden mi? Anlatayım ama siz de şaşırmaya hazır olun. Dalından yeni kopartılmış taze bir ceviz, en dışında bulunan yeşil yumuşak kabuğu ile kafa derimize, hemen altındaki sert odunsu kabuk ile kafatasımıza, yenecek kısmını sarıp sarmalayan o incecik örtü ile beyin zarına, kıvrım kıvrım ve iki parçalı tuhaf şekliyle beynimize şaşırtıcı derecede benzer gerçekten. Görünüşe aldanmak çoğu zaman aldatıcı olabilir. Ama ceviz ve beyin söz konusu olduğunda rahatlıkla günde bir avuç aldanabilirsiniz. Yani demek istiyorum ki bol miktarda ceviz yiyin. Çünkü ceviz beyniniz için faydalı yiyecekler listesinde her zaman bir numaradır. İçerdiği yüksek miktarda omega 3 molekülleri beynin sağlıklı çalışması ve genç kalması için çok önemlidir. Yapılan araştırmalar ve annemin tecrübeleri düzenli olarak ceviz yiyenlerin beyinlerinin daha sağlıklı olduğunu gösteriyor. Tabii bu sağlıklı bir beynin sağlıklı fikirler üreteceği anlamına gelmiyor. İnsanın kalbi de iyi olacak. Size şaşırtıcı bir şey daha söyleyeyim. İnsanlar beslenme yolu ile sadece cevizde bulunan gümüş iyonlarını alabilirler. Peki bu gümüş iyonlarına vücudumuzdaki hangi organın ihtiyacı vardır dersiniz? Tabii ki beyin. Ceviz beyne benziyor, evet. Hatta o kadar benziyor ki yapısında beynimiz için faydalı bir takım moleküller, vitaminler, gümüş iyonları, yağ asitleri vesaire olup olmadığını bilsek de bilmesek de bu şey ne kadar da beyne benziyor. Böyle yaratıldığına göre bunun bir sebebi olmalı. Evet, bu tesadüf değil. Bu bir mesaj. En iyisi yiyeyim ben bunu, diyebilir insan. Beynime bir soru geldi. Olur öyle şeyler. Neden böyle karış karış bu? Neden ütülenmemiş çamaşır gibi duruyor? İşte soru diye ben buna derim. Buruşuk değil, kıvrım kıvrım. Eğer geniş yüzeyli bir şeyi küçük bir alana yerleştirmeniz gerekiyorsa yapmanız gereken o geniş yüzeyli şeyi, mesela bir masa örtüsünü ya da çarşafı yahut mücevher halının kesilip biçilse orta halli bir pigme kabilesini silme baştan sona bayramlık donatabilecek kadar giysi çıkarabileceğimiz tişörtünü yapacağınız şey onu güzelce katlamaktır. Eğer bu işte iyiyseniz kocaman bir çarşafı mendil kadar yere sığdırabilir, XX ve birkaç X'ten sonra L ebadında bir tişörtü el çantasına yerleştirebilirsiniz. İnsan beyni dışarıdan bakıldığında her ne kadar buruş buruş görünse de aslında bir gazete sayfasından top yapmak gibi buruşturulmuş ve kafatasımızın içine öyle sıkıştırılmış değildir. Görünüşü bize buruşturulmuş gibi gelen bölümü beynimizin beyincik ve diğer bölümlerinin haricinde kalan en büyük kısmıdır ve adına büyük beyin ya da serebrum denir. Peki beynimiz, daha doğrusu serebrumuz, neden bir kaz yumurtası gibi yüzyuvarlak, toz toparlak ve pürüzsüz değil de böyle kıvrım kıvrımdır? Güzelce katlanmış ya da iyice buruşturulmuş bir şeyi açtığınızda onun göründüğü kadar küçük olmadığını, çok daha geniş bir alanı kapladığını görürsünüz. Ve ne kadar da büyükmüş dersiniz hayretle. Beynimiz de böyledir. Eğer onu bir güzel ütüleyip kıvrımlarını açarak bir masanın üzerine serebilseydik, 2500 santimetre karelik bir alanı neredeyse kapladığını görürdük. İnsan beyni daha küçük bir alanda, daha geniş bir yüzeye sahip olması için böyle yaratılmıştır. Çünkü daha geniş bir yüzey, daha fazla beyin hücresi, daha fazla beyin hücresi ise daha hızlı ve daha iyi çalışan bir beyin demektir. Beynimiz biz daha annemizin karnındayken bu kadar kıvrımlı bir yapıda değildi. Büyüdükçe kıvrımlar artmaya ve derinleşmeye başladı. Eğer bir balon gibi büyüyecek olsaydı, şimdikinden çok daha kocaman bir kafamız olurdu. Ama böyle olmadı. Serebrum kendi içinde katlandı ve kıvrılmaya başladı. Yüzeyi arttı fakat kapladığı alan o oranda artmadı. Böylece hem daha fazla beyin hücresi yani nöron taşıyabildi hem de bu nöronların birbiriyle olan bağları sıkılaştı. Bunu birbirlerine yakın futbolcuların birbirlerine daha kolay ve daha isabetli paslar verebilmelerine benzetebilirsin. Dar alanda kısa paslaşmalar yani. Evet, bu sayede oyunu daha hızlı ve daha iyi oynayabiliyoruz. Dördüncü ayrım sonu. Sayfa 92.